Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne estaqal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalale ve kulle zalaletin finnâr. Sahih-i İlmihal şerhine kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Geçtiğimiz hafta namaz konusuna, namaz babına başlamıştık. Namazın farz oluşu, fazileti ve terkinin hükmünü işlemiştik. Bugünden itibaren inşallah namazın şartlarını işlemeye başlayacağız. İlk olarak setrul avret, yani avretin örtülmesi. Allah Azze ve Celle Araf suresi 31. ayetinde mealen, ey Ademoğulları, her mescide gidişinizde güzel giysilerinizi giyin, ziynetlerinizi kuşanın buyurmuştur. Bu ayetle giyinmeye, setrul avrete bir işaret vardır. Muaviye bin Hayder radıyallahu anh'den gelen rivayette o şöyle diyor. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, avretlerimiz konusunda nelerden sakınalım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eşin ve sağ elinin sahip oldukları, yani cariyelerin dışında herkesten avretini koru. Dedim ki, birbirimiz arasında, yani erkekler arasında nasıl olur? Gücün yettiği kadarıyla avretini kimseye gösterme buyurdu. Dedim ki, birimiz yalnız başına olduğu zaman nasıl olur? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu defa Allah tebarek ve teala kendisinden haya edilmeye en layık olandır buyurdu. Bu hadisi Hasan bir isnatla Ahmet, Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Burada demek ki kişi yalnız bile olsa örtünmenin hayaya en uygun olduğunu, bunun Allah Azze ve Celle'ye karşı hayadan ötürü daha layık olduğunu Allah Resulü ifade etmiş oluyor. Erkeğin avreti ön ve arka taraflarıyla uyluğudur. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam uyluk avrettir buyurmuştur. Bunu Tirmizi, Ahmet, Ebu Davud, Hasan bir isnatla rivayet etmişler. İmam Bukhari de sahinde muallak olarak zikretmiştir. Diz kapakları avret değildir. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle aktarıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem su bulunan bir yerde diz kapakları açık halde oturuyordu. Osman radıyallahu anh girince onları örttü. Bunu da Bukhari rivayet etmiştir. Burada demek ki uyluk avretken diz kapakları kısmının avret olmadığını anlıyoruz. Omuzlar açık olarak namaz kılma yasaklanmıştır. Bu konuda Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, omuzunuzu da örtmeyen veya şöyle demişti, bir parçası iki omuzunuzu da örtmeyen tek parçadan müteşekkil kumaş içerisinde herhangi biriniz namaz kılmaz. Yine Ebu Hüreyre'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, kim tek parçalı kumaş içerisinde namaz kılarsa onu iki omuzu arasında çaprazlasın. Yani en azından tek omuzunu örtecek şekilde, omuzlarını örtecek şekilde kuşansın. Bunu yapamıyorsa hiç olmazsa tek omuzunu çaprazlama örterek kapatsın. Namazda tek elbiseyle sarınmak yasaklanmıştır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sizden biriniz üst elbiseyle namaz kılarsa düğmelerini iyice pekiştirin. Yahudiler gibi sarınmayın. Evet, bunu İbn-i Huzeymi Hakim ve Beyhaki sahibi isnatla rivayet ediyorlar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh birisinin tek elbiseye sarılmış olarak namaz kıldığını görünce şöyle dedi. Yahudilere benzemeyin. Biriniz tek elbiseden başka bir şey bulamamışsa onu izar edinsin. Namazda elbiseyi sarkıtmak ve ağzı örtmek yasaklanmıştır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda elbiseyi sarkıtmayı ve kişinin ağzını örtmesini yasakladı. Bazı alimler kişinin ağzını örtmesindeki yasağın mecusilere benzememek için olduğunu zikrederler. Çünkü mecusiler ateşe taparken ağızlarını örterler demişlerdir. Kadının avretine gelince kadının bütün vücudu avrettir. Abdullah bin Mesud ve İbn Ömer radıyallanmadan gelen rivayetlerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şüphesiz kadın avrettir. Dışarı çıktığı zaman şeytan bakışları ona çevirtir. Kadının Rabbine en yakın olduğu yer evinin ortasıdır buyurmuştur. Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayette de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah hayız görme çağına gelmiş kadının namazını ancak başörtüsüyle kabul eder demiştir. Burada hayızlı kelimesiyle kastedilen hali hazırda hayızlı olan kadın değil, hayız görme çağına ulaşmış yani buluğ çağında olan kadındır. Zira hayızlı kelimesi umumi bir lafız olup o anda hayızlı olmasa bile hayız görme özelliğine sahip kadını ifade etmektedir. Bu hadiste geçen başörtüsü diye tercüme edilen hımar kelimesi de Arap dilinde yüzü de örten bir örtüdür. Kadın kendisine namahrem olan erkeklerin görebilecekleri bir yerde namaz kılarsa yüzü, elleri ve ayakları dahil bütün bedeni örtülü halde namaz kılmak zorundadır. Namazda el, yüz ve ayağın avret olmadığını söyleyenlerin hiçbir geçerli delilleri yoktur. Bu azalar namaz içinde de namaz dışında da avrettir. Nitekim kadın avrettir hadisi umumi bir delil olup bunun genel kapsamından çıkaran bir delil sabit olmamıştır. Muhammed bin Zeyd bin Kunfuz'un annesinden yaptığı nakle göre annesi Ümmü Seleme radıyallahu anh'a kadın hangi giysiler içerisinde namaz kılmalı diye sormuş. O da başörtüsü ve ayağın üzerini örtecek kadar uzun entar içerisinde kılmalı diye cevap vermiştir. Bu da işte namaz içinde ayak avret değildir diyen Hanefilere ve diğer mezhep mensuplarına bir aleyhlerine bir delildir. Bu hadisi sahih bir isnatla İmam Malik Muvatta'da ve Ebu Davud Sünen'inde rivayet etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan diğer bir rivayette kim elbisesini kibirle sarkıtırsa Allah kıyamet günü ona bakmaz buyurunca Ümmü Seleme radıyallahu anh'a kadınlar eteklerini nasıl yapsın diye sordu. Bir karış sarkıtsınlar buyurdu. Peki ayakları görünürse dedi. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir dirsek boyu sarkıtsınlar ama fazla değil buyurmuştur. Yani ayakları görünmeyecek şekilde kadınlar eteklerini sarkıtmak zorundadırlar. Bu hadis kadınların ayaklarının ve ayakkabılarının örtülmesi gerektiği hususunda gayet açıktır. Kadınların tesettürü hakkında Haya Sigortası adlı çalışmada ayrıntılı olarak detaylarıyla üzerinde durduk. O yüzden burada sadece namazla ilgili konuyu işlemiş olduk. Setrül avret meselesinde. Namazın şartlarından bir diğeri elbisenin ve bedenin bir de namaz kılınacak yerin temiz olmasıdır. Cabir bin Semura radıyallahu anh'den gelen rivayette bir adamın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme eşimle ilişkiye girdiğim elbisemle namaz kılabilir miyim diye sorduğunu işittim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evet ancak bir şey görürsen yani necis bir şey, bir pislik görürsen onu yıkarsın buyurdu. Bunu Ahmet bin Hanbel Müsned'inde rivayet eder sahih bir isnatla. Ayrıca İbn-i İbban, İbn-i Mace ve Taberan'de zikretmişlerdir.
Necisten kasıt meni mi?
Yok. Meniden başka şeyler. Çünkü meninin necis olmadığını, yani gusül gerektirmesine rağmen necis olmadığını daha önceki derslerde görmüştük. Vedi olabilir, mezi olabilir veya idrar olabilir veyahut daha başka bir şey olabilir. Necis binek üzerinde namaz kılmak hakkında İbn Ömer radıyallahu anh'a şöyle diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Hayber'e doğru giderken bir eşek üzerinde namaz kılarken gördüm. Eşeğin necis olduğu daha önce geçmişti. Bu da necis binek üzerinde namazın caiz olduğunu gösteren bir delildir. Enes radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Hayber'e giderken kıble arkasında kaldığı halde bir eşek üzerinde namaz kılarken görmüştür. Bu da binek üzerinde nafile namaz kılındığı zaman kıbleye yönelme şartı olmadığını da ayrıca gösteren bir rivayettir. Ayakkabılarla namaz, daha önce bazısı geçti bu konuda. Şeddat bin Evs radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet edin. Şüphesiz onlar mestleri ve ayakkabılarıyla namaz kılmazlar. Yani siz onlara muhalefet ederek mestlerinizle de ayakkabılarınızla da namaz kılın diye emretmiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu hadisi İbn-i İbban, Hakim, Ebu Davud, Beyhaki, Bezzar ve Dulabi sahih isnatla rivayet etmişlerdir. Yine Taberani'nin rivayetinde ayakkabılarınızla namaz kılın Yahudilere benzemeyin lafzıyla gelmiştir. Ebu Davud, Hakim ve Beyhakî'nin rivayetlerinde Yahudilere muhalefet edin şeklinde gelmiştir. Yani ilk zikrettiğimiz hadiste Yahudilere ve Hristiyanlara diyor. Ama meslerle ve ayakkabılarla namaz kılmak özellikle Yahudilere muhalefettir. Çünkü onlar temizlik konusunda aşırı giderek dinen necis olmayan şeyleri necis sayarlar. Ve bu sebeple ayakkabılarla namaz kılmayı hoş görmezler. Bir de daha önce dediğimiz gibi Musa Aleyhisselam'ın şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın, ayakkabılarını çıkar emrinin belki bununla bir alakası vardır. Allahu alem. Yani böyle bir kutsallık atfettiklerinden dolayı, dini bir manada ayrı bir özellik verdiklerinden dolayı ayakkabılarıyla namaz kılmazlar. Bize onlara muhalefet etmek emredilmiştir. Diğer bir konu namaz vakitleri konusudur. Allah Azze ve Celle namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır buyurarak Nisa suresi 3. ayetinde namazın vakitlice farz kılındığını, yani belli vakitlerle farz kılındığını bildiriyor. Bu vakitler hakkında Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, öğlenin başlama vakti güneşin tepe noktasından batıya meylettiği zamandır. Yani güneş tam tepeye yükselip batıya doğru meylettiğinde öğlenin vakti başlar. Kişinin gölgesi kendi uzunluğunda olduğu müddetçe öğle vakti devam eder. Bu gölgesinin boyu kendi boyu kadar olduğu sürece bu öğlenin vakti devam eder. Yani ikindi vakti girmedikçe devam eder. İkindi vakti ise güneş sararmadıkça devam eder. Demek ki ikindinin vakti güneş sararana kadardır. Güneş sarardığı zaman artık bir kerahat başlıyor. Yatsı namazının vakti orta uzunluktaki gecenin yarısına kadardır. Sabah namazının vakti ise fecrin doğmasından, yani şafağın sökmesinden başlar. Güneş doğuncaya kadar devam eder. Güneş doğdu mu namazdan vazgeç. Çünkü o şeytanın iki boynuz arasından doğar. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Cibril bana Beytullah'ın yanında iki kere imamlık yaptı. Bunlardan birinci de öğleyi gölge ayakkabı bağı kadarken kıldı. Sonra ikindiyi her şeyin gölgesi kadarken, kendisi kadarken kıldı. Sonra akşamı güneş battığı ve orucunu açtığı zaman kıldı. Yani ilk vakitlerini kastediyor. Sonra yatsıyı ufuktaki aydınlık, yani şafak kaybolunca kıldı. Sonra sabahı şafak sökünce ve oruçluya yemek haram olunca kıldı. İkinci sefer, yani ikinci bir gün öğleyi dünkü ikindinin vaktinde her şeyin gölgesi kendisi kadar olunca kıldı. Yani her şeyin kendisi kadar olması normalde ikindi namazının vaktinin girme vaktidir. O vakit demek ki öğle namazı kılmanın son vakti, o vakitte kıldı diyor. Sonra ikindiyi her şeyin gölgesi kendisinin iki misli olunca kıldı. Her şeyin gölgesi de iki katı olunca bu da ikindinin artık son vaktidir. Çünkü bu ikinci gün ikindinin, yani namazların artık son vaktini kıldığı bir gün. Sonra akşamı önceki vaktinde kıldı. Yani bakın akşam namazındaki rivayete bakın. İlk günde, ikinci günde güneş batar batmaz. Yani akşamın diğerlerinden demek ki ayrı bir özelliği var. Zaten bu konuda acele etmek emredilmiş. Yıldızlar görünce kadar geciktirmemekle ilgili olarak. Ve güneşin batmasıyla yıldızların görünmesi arasındaki mesafe çok az bir zaman tuttuğu için akşam namazını kılmakta acele etmek gerekir. Sonra yatsıyı gecenin üçte biri gidince kıldı. Yani gecenin üçte ikilik vakti girince kılmış oluyor bunun manası. Sonra sabahı yeryüzü ağarınca kıldı. Sonra Cibril aleyhisselam bana yönelip, ey Muhammed, bunlar senden önceki nebilerin aleyhissalatü vesselam vaktidir, namaz vakitleridir. Namaz vakti de bu iki vakit arasında kalan zamandır dedi. Yani birinci gün kıldığı vakitlerle ikinci gün kıldığı vakitler arasındaki vakitler işte namaz vakitleridir dedi. Bunları, bu vakitleri ayrıntılı olarak görecek olursak, öğle namazının vakti güneşin tam tepeden meyletmesiyle başlayan ve her şeyin gölgesi kendi boyunca olana kadar devam eden vakittir. Bu vakit ikindi namazının da başlangıcıdır. Öğle namazını ilk vaktinde kılmak müstehaptır. Cabir bin Semura radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını güneş meylettiğinde kılardı. Yani güneş tam tepeden batıya doğru meylettiğinde kılardı. Ancak hava sıcaklığı çok fazla olduğunda öğle namazını geciktirmek ve serinine bırakmak müstehaptır. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Sıcaklar arttığında namazı serinliğe bırakınız. Kuşkusuz sıcaklığın şiddeti cehennemin kaynamasındandır. Bu hadisi Bukhari ve Müslim rivayet ederler. İkindi namazının vakti her şeyin gölgesi kendi boyu kadar olduğunda başlar ve güneş sararıncaya kadar devam eder. Bu süre zikri geçen hadisin ifadesinin tercih edilmesi halinde böyledir. Çünkü ikindi namazının güneş sararıncaya kadar geciktirilmesi caiz değildir. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Geciktirilerek kılınan namaz münafığın namazıdır. Oturup güneşi gözetler, güneş şeytanın iki boynuzu arasında olduğu zaman da kalkar ve kuşun gagalaması gibi hızlıca 4 rekat namaz kılar ve Allah'ı çok az zikreder. Evet, bu Müslim'de, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin sünenlerinde sahip isnatta gelmiş bir hadis. Münafıkların namazı geciktirme özelliklerini anlatırken ikindi namazının da böyle geciktirilmesinin ancak münafıkların hasreti olduğuna vurgu yapılıyor. Fakat herhangi bir özür ve zaruret bulunması halinde namazın güneş batımı öncesine kadar geciktirilmesinde bir sakınca olmaz. Zira Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İkindi namazının bir rekatını güneş batmadan önce yetiştiren ikindi namazını yetiştirmiş olur. Bu hüküm yalnızca zaruret halinde söz konusudur. Böylelikle delillerin arası cem edilmiş olur. Yani unutarak veya herhangi bir şekilde kaçıran bir kimse de baktığın güneş batmasında biraz vakit var ama güneş de sararmış. Yani bir kere at vakti girmiş. Buna rağmen o kimse kılmalıdır. Güneş batmadan önce bir rekat yetiştiren ikindi yetiştirmiştir. Yine aynı hadis Bukhari'nin sahihinde sabah namaz hakkında da vardı olmuştur. Yani sabahın bir rekatını yetiştiren fecir doğmadan, güneş doğmadan önce o namazı yetiştirmiştir buyuruyor. Aynı şekilde bu hadis umumi bir ifadeyle sabah veya ikindiye bağlanmaksızın namazın bir rekatına yetişen o namaza yetişmiştir şeklinde geliyor. Bu da cuma namazı gibi kaçırılması muhtemel diğer namazları da kapsam içerisine alıyor. Yani cuma namazına bir rekatına yetişen bir kimse o namaza yetişmiştir, cemaate yetişmiştir manasında. Son rekata yetiştin diyelim. Burada kastedilen rekat rükû değil bak. Fatiha'nın okunduğu. Çünkü rükû rekatın cüzlerinden birisidir. Rekat Fatiha'nın okunması kadar kıyamda durulmasını, rükûya eğilmeyi, rükûdan doğrulup o kıyamda durmayı, secdeyi, bunların hepsini kapsayan komple bir isimdir rekat. Bir rekatına yetişen demek bu demek. Yani bir kimse cuma namazının bir rekatına yetişirse tamam. O cuma namazına yetişmiştir. Yetişmemişse diyelim ikinci rekatının rükûsunda yetişti. Bu adam dört rekat kılar namazı. Çünkü o cumaya yetişmemiştir. Öğle namazı olarak kılar onu. Sahabeler de meseleye böyle fetva vermişlerdir. Yani cuma namazının ikinci rekatında rüküye yetişen bir kimse namazı dört rekat tamamlar. Yani bir rekat daha kılayım, iki rekat daha kılayım, bitireyim değil. Sanki cumaya hiç yetişmemiş gibi kabul eder, tam kılar. Dört rekat kılar. Diğer farzlarda öyle değil tabii. Yani hangi rekatını kaçırmışsa diyelim, ikindi namazının dördüncü rekatındasın, rüküye yetiştin. Dört rekatı kılarsın olduğu gibi. Bu zaten dört rekat olduğu için dört rekatın tamamını kılması lazım. Ama Fatiha'ya yetişmişse üç rekat ekler. Yani bu iş Fatiha'ya yetişmeye bağlıdır. Fatiha'dan sonrasında yetiştin mi o rekat yetişilmiş bir rekat olmaz.
Peki cemaat sevabı alıyor mu?
Efendim?
Cemaat sevabı alıyor mu yetişenin?
Cemaat sevabı Allahu alem alır. Yani cemaatle kılmış gibi sevabını alır. Yani secdede de yetişse bir kimse cemaate yetişmiş olur. Çünkü bu konuda hadis var. Namaza acele gelmeyin diyor. Neresinde yetişmişseniz orada imama cemaate tabi olun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu secde bir tanesi geliyor böyle. Ayak seslerini işitiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Namaz bitince soruyor sen nerede yetiştin diyor. Secdede yetiştim ve hemen secdeye dahil oldum ya Allah'ın Resulü diyor. İşte böyle yapın diyor. Yani namaza nerede yetişirseniz oradan devam edin. Kaçırdığınızda tamamlayın diyor. Evet. İkindi namazını ilk vaktinde kılmaktan müstehaptır. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldığında güneş yüksekte ve dipdiri olurdu. Avali bölgesine gidecek olan gider. Burada avali ile kastedilen Medine'nin böyle 1 mil, 2 mil yakınlarında yerleşim bölgeleri. Biz yayla deriz ya. Onun gibi merkezden bir miktar uzak, 1 millik falan mesafede olan insanlar. Avali ehlinden olanlar, oraya gidenler gider. Avaliye ulaşırlardı ve güneş hala yüksekte olurdu. Yani bu da gösteriyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ikindi namazını kıldırdığında İlk vakitlerinde kıldırıyordu. Yani bu bunun müstahap olduğuna bir delildir. İkindi namazının vaktini geçirmekten de son derece sakınmalıdır. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam kim ikindi namazını terk ederse ameli boşa gider buyurmuştur. İkindi vaktinin ayrıca şöyle bir önemi var. Mesela diğer bütün namazlar telafisi kolay olan namazlardır. Mesela sabah namazına uyanamadınız. Meşru bir mazerettir uyku. Yani önlemleri almanıza rağmen uyanamadınız. Güneş doğduktan sonra öğlene kadar olan o vakitte kaza edebiliyorsunuz, eda edebiliyorsunuz bunu. Telafi ediyorsunuz. Öğleni ikindiyle cem edebiliyorsunuz. Akşam yatsıyla cem edebiliyorsunuz. Bunların vakit sorunları çok fazla değil. Ama ikindiyi akşamla cem etme gibi bir şey sünnette vardı olmamıştır. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu sebeple İkindi namazına özellikle dikkat etmek gerekir. Hatta hakkında orta namaz ikindi namazdır diye buyurulmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İbn-i Mesud radiyallahu anh'den gelen rivayette orta namaz ikindi namazdır buyurmuştur. Namazlara ve özellikle de orta namaza dikkat edin buyuruluyor ya. Bakara 238. ayetinde şöyle buyuruluyor. Namazları ve orta namazı koruyun. Yani buna devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun. Bu ayetin tefsirinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam orta namaz ikindi namazdır buyurmuştur. Bu Hendek, Ahzab Savaşı'nda da yine belirtilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşriklere savaş esnasında ne yapıyor? Savaşın yoğunluğundan dolayı namazları kılamıyorlar. Ve dört vaktin hepsini birden, yani öğleyi, ikindiyi, akşamı, yatsıyı hepsini birleştirerek kılıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve beddua ediyor. Allah onların kabirlerini ateşle doldursun, bizi orta namaz olan ikindi namazından alıkoydular. Bunun akabinde de, şimdi bu bize mazeret halinde ikindiyi de bir çeşit cem etme, yani dört vakti cem etme gibi bir ruhsat olabilirdi. Fakat korku namazı bunun akabinde nazil oluyor ve savaşlarda bundan sonra böyle kaçırılmaması için korku namazı meşru kılınıyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu ancak geçici bir süre yapmıştır. Henüz korku savaşı, korku namazı meşru kılınmamış olduğu için. Ahzab savaşından sonra korku namazı emrediliyor. 5-6 çeşit şekli vardır korku namazının. Bunların hepsi de meşru olarak sabit olmuş. Kolaydır. Bazen cemaate bir rekat düşer, imama iki rekat. Bu şekilde tarifleri vardır. Bunu hadis kitaplarından bakabilirsiniz. Akşam namazının vakti güneşin batışıyla başlayan, yani güneşin batışıyla kastı izah edelim ki günümüzde yaklaşık 20 dakika sonra, 20 dakikaya varıncaya kadar geç okuyorlar akşam ezanını. Yani neredeyse yıldızların doğma vaktine yakın okuyorlar. Yani şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine gelen vakit güneşin yuvarlak dairesi, yani o asıl yuvarlak dairesi dağın arkasında tamamen kayboldu mu, ışıkları devam etse bile artık akşamın vakti girmiştir. Yani iftar etmenin de vakti girmiştir. Bu konuda çok sayıda hadis vardır. Fakat konumuz inşallah ileride oruç babına geldiği zaman iftar meselesinde belki daha detaylı ele alırız. Akşam namazını ilk vaktinde kılmak müstahap, geciktirmek mekruhtur. Çünkü bu arada akşamın süresi şeye kadar devam eder. Şafak kayboluncaya kadar devam eder. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akşam namazını yıldızlar birbirine karışıncaya kadar geciktirmediği sürece ümmetin hayır üzere veya fıtrat üzere devam eder buyurmuştur. Yani bunu geciktirmemek gerekir. Rafi bin Hadis şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte akşam namazını kılardık. Sonra herhangi birimiz çıktığında attığı okun düştüğü yeri görürdü. Yani 300 metre gibi bir mesafe ortalama diyelim bir okun mesafesi tahminen. 300 metrelik bir mesafeyi insan net bir şekilde görüyor. Hem de atılanın ok olduğunu düşünürsek, ok ince bir şey, küçük bir şey. Yani görüş açısı net, ortalık aydınlık. Bu da gösteriyor ki güneş batar batmaz, hava kararmadan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam akşam namazını kılıyordu. Yatsı namazının vakti de şafağın kayboluşundan gece yarısına kadar, yani demek ki yatsının vakti ne zaman başlıyormuş? Şafağın kaybolmasıyla. Şafağın kaybolmasıyla kasıt şu, aynı fecir doğarken ufukta, doğu ufkunda beyaz, sarı, kırmızı, karışık bir aydınlanma gözüküyorsa enlemesine olarak, aynı şekilde batı ufkunda da hava kararmaya başlayınca öyle bir aydınlık gözükür veya kızıllık gözükür. O kızıllığın kaybolmasıyla yatsı girer. Bu yatsı vaktinin girmesi ile beraber, yani şafağın kaybolmasıyla beraber karanlık evleri, caddeleri, sokakları doldurur. İşte bu yatsının başlangıç vaktidir. Ve bu ne zamana kadar devam eder? Güneşin battığından fecrin doğuncaya kadar olan sürenin yarısı kadardır. Yani ne demek? Gece yarısına kadar. Şimdi akşam güneş battı. Fecrin doğuşu ne zamansa, akşam güneş batmasıyla fecrin doğuşu arasındaki miktar hesaplanır. Tam bunun yarısı yatsının artık son vaktidir. Yani ondan sonra bir insan kılamamış çeşitli mazeret sebepleriyle, kılmayacak mı? Sabaha kadar bu devam eder. Fecre kadar devam eder. Fakat artık kerahat girer. Yani gece yarısından sonraya bırakmamak gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, neden mekruh diyoruz buna? Cibril Aleyhisselam namazları öğretirken bir gün ilk vakitlerinde, bir gün son vakitlerinde kılıyor. Son vakti işte yatsının gece yarısı vakti. Artık ondan sonrası hoş olmaz. Şimdi burada orta namaz, neye göre orta namaz, biz bilmiyoruz. Şeriat bunu bu şekilde bildirmiş. Aklımızın herhangi bir dahli yok. Nereden baksan ikinin namazına kolay kolay, işte sabahtan hesaplasan, günün sabahtan başladığını hesaplasan fecrin doğuşuyla, o zaman orta namaz ikindiye geliyor. Ama şer'an bu öğlenden başlıyor. Çünkü sabah namazı gece namazdır. Akşam gece namazdır, yatsı gece namazdır. Onun dışındakiler gündüz namazdır. Öğle ve ikindi gündüz namazdır. Yani sabahtan sayarsan öyle oluyor. Ortaya geliyor. Evet. Abdullah bin Amr hadisi bu konuda delil dedik. Zorluk olmadığı sürece yatsı namazını geciktirmek müstehaptır. Yani son vakitlerini yatsı namazında ertelemek, geç bırakmak müstehaptır. Diğer namazlara bakın, onlar da erken kılmak, ilk vakitlerinde kılmak müstehap olanı. Ama yatsı da geciktirebildiğin kadar geciktirmek, yani o son gece yarısına kadar geciktirmek müstehaptır. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı geciktirdi. Hatta mescitte bulunanlar uyuklamaya başladılar. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi, namazı kıldırdı ve kuşkusuz namazın vakti bu vakittir. Yani yatsı namazının vakti işte bu vakittir. Ancak ümmetime zorluk olmasaydı demiştir. Yani şayet ümmetime zorluk vermeyecek olsaydım namazın vakti buydu diyor. Yoksa şeyde de kılabilirsin. Efdal olanı yatsıyı geciktirmek. Yatsı namazını kılmadan önce uyumak mekruhtur. Aynı zamanda yatsı namazından sonra konuşmak da maslahat haricinde mekruhtur. Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsı namazından sonra da konuşmayı mekruh görürdü, çirkin görürdü. Demek ki akşamı kıldık, işte biraz uyuyayım dememiz hoş görülmemiştir. Çünkü bu şekilde uykuyla yatsı namazını kaçırmak söz konusu olabilir. Ve yatsı namazından sonra da konuşmak, gece sohbetleri denilen, buna semir veya müsamere deniliyor. Bu yasaklanıyor, yani çirkin görülüyor. Dünyalık konuşmalar, eğlence konuşmaları, bunlar yasaklanıyor. Ancak dini bir zaruret, dini bir maslahat olursa bu müstesnadır. Yatsı namazından sonra sohbet etmek bir maslahat gereği ise caizdir. Kişinin ailesiyle ve benzerleriyle gece sohbeti yapması gibi. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesi Meymune ile gece bir süre sohbet etti, sonra uyudu. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yasağının dışında maslahat için konuşmalar, kişinin eşiyle, ailesiyle maslahat gereği konuşmaları veya dini sohbetler bunun haricindedir. Sabah namazının vaktine gelince dediğimiz gibi bu fecrin doğuşuyla başlar. Güneş doğuncaya kadar devam eder. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının vakti fecrin doğuşuyla başlar ve güneş doğuncaya kadar devam eder buyurmuştur. Sabah namazının ilk tekbirini gecenin son karanlığı, alacakaranlık olarak isimlendirilen sabah namazının ilk vaktinde almak müstehaptır. Yani o fecir yeni doğduğu sıralarda o alacakaranlık, ilk karanlıklar vardır. O vakitte almak, yani vakit girer girmez sabah namazına başlamak müstehaptır. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Mümin kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sabah namazlarını gürgülerine sarılmış olarak kılarlardı. Sonra namazlarını kılınca evlerine dönerlerdi de bu esnada karanlıktan dolayı kimse de onları tanıyamazdı. Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defa sabah namazını alacakaranlıkta kıldı. Sonra ortalık ağarınca kıldı. Daha sonra da vefatına kadar alacakaranlıkta kıldı. Bir daha ortalık ağarıncaya kadar beklemedi. Şeyler, Hanefilerde tercih edilen vakit isfirar vakti denilen vakittir. Yani güneşin doğmasına yakınlaştığı vakittir sabah namazının. Bu vakte kadar geciktirmek daha faziletli sayılmıştır. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselamın ekseri uygulaması, en fazla uygulaması alacakaranlıkla. Yani fecir doğar doğmaz kılmak, ilk vakitlerinde kılmaktır. Bu hadisler bunu gösteriyor. Namaz vakti çıkmadan önce bir rekat yetiştiren kimse o namazı vaktinde kılmış olur. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Sabah namazının bir rekatını güneş doğmadan önce yetiştiren sabah namazına yetişmiş olur. İkindi namazının bir rekatını güneş batmadan önce yetiştiren ikindi namazına yetişmiş olur. Bu hüküm diğer namazlarını da kapsar. Ebu Hureyre anlatıyor. Namazdan bir rekata yetişen namazın tamamına yetişmiş sayılır. Allah Resulü böyle buyurdu demiştir. Yasak olan vakitlere gelince, yani namaz kılmanın yasaklandığı vakitler, Ukbe bin Amir radıyallahu anh diyor ki, üç vakit vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi o vakitlerde namaz kılmaktan veya ölülerimizi mezara gömmekten nehyetti. Bakın bu ifadeye dikkat edelim. Namazda belki şey yapıyoruz, dikkat edebiliyoruz ama ölüleri defnetmekten de bu vakitlerde yasaklanmış. Güneş doğmaya başladığı anda yükselinceye kadar, güneş doğarken. Öğleyin güneş tepe noktasına gelince, meyledinceye kadar, yani öğlenin vakti girinceye kadar. Güneş batmaya meyledip batıncaya kadar. Yani bu da o ikindi namazının kerahat vaktine girdiği, şeytanın boynuzunda batmadığı denilen, o sarardığı vakittir. Bu vakitlerde ölü de defnetmek ve namaz kılmak yasaklanmış. Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, sabah namazını kıldıktan sonra güneş yükselinceye kadar artık namaz yoktur. Sabah namazının farzını kıldıktan sonra güneş yükselinceye kadar, yani farzını kıldınız, sünnetini yetiştiremediniz diyelim. Ben farzdan sonra sünnetini kılayım. Bu yasaklanıyor. Birisi bunu yapmaya kalkınca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sabahı dört mü kılıyorsun diyor. Sabah namazını dört rekat mı kılıyorsun diyor ve onu nehyediyor. Yani kaçırdığın sabah namazının sünneti dahi olsa ne zamanmış onun kazası? Güneş yükselince ta. Yani güneş doğacak. Doğduktan sonra bir mızrak boyu yükseliyor ya namaz kılmanın caiz olduğu vakit gündüz. O vakte kadar artık onu kılamaz. Yani nafile namazda kılmak caiz değildir o vakitte. Yine Ebu Said radıyallahu anh'ın bu hadisinde ikindiyi kıldıktan sonra da güneş batıncaya kadar namaz yoktur demiştir. İkindi namazın farzını kıldıktan sonra da güneş batıncaya kadar namaz yoktur. Nafile namaz kılınamaz. Ama sebepli namazlar bu yasağın dışındadır. Yani bazı namazlar sebepli namazlardır. Bunlar hangileridir? Bunları açıklayalım. Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından sonra iki rekat kıldı. Bunun hakkında sorduğumda buyurdu ki, ey Ebu Ümeyye'nin kızı, bana ikindi namazından sonraki iki rekatı soruyorsun. Abdülkays kabilesinden insanlar bana geldiler ve öğle namazından sonra iki rekattan beni alıkoydular. İşte bu iki rekat onlardır demiştir. Yani bunun sebepli bir namaz olduğunu açıklayarak bu yasaklanan vakitte sebepli namazların müstesna olduğunu açıklamıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında Bilal radıyallahu anh'a şöyle dedi. Ey Bilal, İslam'da en çok ümitte bulunduğum amelini bana söyle. Zira Takunya'nın seslerini cennette benim önümde işittim. Bilal radıyallahu anh dedi ki, ümitli olduğum bir amelim yoktur. Lakin ben gece veya gündüz herhangi bir vakitte abdest alsam, bu abdestten dolayı mutlaka namaz kılarım. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun bu amelini ikrar etmiştir. Yani bu da demek ki sebepli namazlardan, hangi vakitte olursa olsun kişi abdest aldığı zaman abdest namazını kılabilir. Yani bu sabah namazının sonrası da olsa, kerahat vakti olarak sayılan vakitler de olsa bunlar kılınabilir. Çünkü hangi vakitte olursa olsun diyor, gece veya gündüz bütün vakitleri kapsayıcı bir ifadeyle söylüyor. Enes radıyallahu anh'den gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim bir namazı unutur veya uyuyakalırsa onun kefareti hatırlandığı zaman kılınmasıdır. Yani bir namazı kaçırdınız, hatırladığınızda kerahat vakti. Hatırladığından kılman emredilmiş bakın bu hadiste. Kerahat vakti sebepli bir namaz olduğu için bu burada etkilemiyor. Ebu Katade Es-Sülemi radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Biriniz mescide girdiği zaman oturmadan önce iki rekat kılsın. Bu da tahiyyatul mescid namazı diye bildiğimiz namaz. Bu da sebepli namazlardan olduğu için kerahat vakti bunda da fark etmiyor. Kâmet okununca nafile namaz kılınmaz. Bu da belki üzerinde dikkat edilmesi gereken meselelerden biri. Çünkü bazı zamanlar kâmet okunduğu halde bazılarının namaza devam ettiklerini görüyoruz. Veya önceden, kâmetten önce başladığı bir namaz oluyor bu. Fark etmez bu. Bir farz namaz için kâmet okunduğu andan itibaren nafile namaza niyet edilmez. Buna başlanılmaz. Bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından men edilmiş münker işlerdendir. Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ashabtan bir cemaat ikameti işitmişti. Hemen sünnet namaza kalktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara iki namazı beraber mi kılıyorsun? Namazı beraber mi kılıyorsunuz? Diye çıkıştı. Bu olay sabah namazı sırasında cereyan etmişti. Yani kâmet okunduğu zaman artık yeni bir nafile namaza niyet edilmez ama önceden niyet ettiği, yani başladığı bir namaz varsa Allahu alem bu bundan müstesnadır. Yani sen diyelim geldin tahiyyetül mescid veya başka bir nafile namaz kılıyorsun. O sırada kâmet okunuyor. Veya öğle namazın sünnetini kılıyorsun camide. O sırada kâmet okunuyor. Sen eğer önce sünnete başlamışsan bunu yetiştirirsin ama artık kâmet okunduktan sonra iki rekat kılıvereyim diye bir düşünce artık olmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, namaz için kâmet okununca farz namaz dışında artık namaz yoktur. Bu ifade bakın öncekinden daha da kapsayıcı bir ifade. Bazıları şöyle de demişler. Önceden başladığı bir nafile namaz bile olsa kâmet okundu mu o namazı bırakacak. Bazı alimler bu hadisi bu şekilde değerlendirmişlerdir. Çünkü ifade geneldir. Namaz için kâmet okununca farz dışında artık namaz yoktur. Dolayısıyla bir kimsenin nafile namazı kesip kâmeti okunan farz namaza icabet etmesi gerekir. Kaçırılmış namazların kazasına gelince mazeretsiz olarak terk edilen namazın kazası yoktur. Namazın mazeretsiz olarak terki küfür olduğundan şeriatta mazeretsiz olarak terk edilen namazın kaza edilmesine dair de bir delil gelmemiştir. Yine hayız dönemlerinde namazlarını kılamayan kadınlar da bunları kaza etmekle emrolunmamışlardır. Ancak uyumak, unutmak veya bayılmak gibi kişinin şuuru dışında meydana gelen bir sebeple vakti kaçırılan namazlar uyanınca veya hatırlandığı zaman kılınırlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kim namazı unutursa veya uyuyakalırsa onun kefareti hatırlandığında kılınmasıdır buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri bir yolculuk esnasında uyuyakalmışlardı. Güneşin sıcaklığı onları uyandırmıştı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, uyku halinde kusur yoktur. Kusur, bir sonraki namazın vakti girinceye kadar namazı kılmayan kimse içindir. Kim bunu yaparsa onu hatırladığı zaman kılsın buyurmuştur. Yani uyuyan kimse, unutan kimse bunu hatırladığı zaman, uyandığı zaman kılsın buyurmuştur. Böylece namaz vakitleri konusunda işlemiş olduk. Allah izin verirse Bir sonraki dersimizde mescitler konusunu işleyeceğiz. Mescitler, ezan, ikamet, bu konuları yetiştirebildiğimizi aktarmaya çalışacağız. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir konu var mı?
Vakti öğlen mesela öğlen namazını yolculuk veya Ankara'ya gidecek evet. Namazı kaza etmesi lazım. Şimdi namazı edebiliyor mu yoksa hani bile bile yani ben işin böyle ikindi kaza edeyim dedi oluyor mu yoksa?
Yok yani bile bile terk namazın terki yok. Terki olmadığı için bile bile mesela, yani mazeretsiz terkin kazası da söz konusu olmaz. Ne yapabilir o kimse? Mesela cem yapar. Öğle vaktinde çıkacaksa yola, ikindi vaktinde işleri olacaksa, öğle vaktinde ikindiyi öğlenle birlikte kılar. Yani din o kadar çok bu konuda müsamahalı hükümler getirmiştir ki bir insanın namazı kaçırmasını gerektirecek bir şey de yok yani. Herhangi bir mazereti yok. Mesela hastaysa oturarak kılmasına, buna gücü yetmiyorsa yatarak kılmasına, ima ederek kılmasına, bunların hepsine ruhsat vermiş. Avretini örtecek elbisesi yoksa o bulunduğu halde namaz kılmasına. Namaz kılacağı temiz bir yer bulamıyorsa, pis bir yerde de olsa yine namaz kılmasına ruhsat vermiş. Seferde işte namaz kısaltmasına, cem yapmasına, yine mukimken cem yapmasına böyle ruhsatlar vermiş ama asla namazın terkine bir kapı açmamıştır din. Dolayısıyla namazı kişinin terk edebileceği bir an yok.
Böyle düğün de işte kaçırdık da diyor, ikindi ne cem edelim diyor veya akşamı...
Şimdi cem başka ama mesela adam ikindi vaktinde diyelim şöyle bir şey düşün. İkindi vaktindesin ve otobüse bindiğin an uzun bir yolculuk da olabilir. Bu otobüse bindiğin an o namaz kaçacak. Sen o yolculuğu bırakırsın, önce namaz gelir. Önce Allah'ın emri gelir.
Evet, işte adam diyor ki çarşıya geliyor, camiye gitmiyor. Diyor ki eve gidince diyor ki cemedim veya kaza edeyim diyor. Öyle olmaması gerekiyor.
Şimdi İstanbul'a gidiyoruz sürekli o zaman. Belli bir küçük bir kulübe şeyin bilet aldığımız yerin kulübesi var, orada namaz diyoruz. Geçen bu hafta fark ettik. Normalde önceden şeyle seccadeyle sevmişler, kıbleyi doğru biliyordum.
Evet, kıble yanlışmış.
Ama bu hafta baktım, tam zıt ama. Normalde az sağa sola falan değil. Ama biz o şekilde bayağı 40-50 vakit kıldık.
Şimdi geçmişte yaptıklarında bir şey yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam doğu ile batı arası kıbledir buyuruyor. Bir seferde de ortalık toz duman karışık, havada kapalı olup neredeyse birbirlerini göremeyecekleri bir şekilde karanlıkta kaldıklarında sahabeler her biri bir yöne dönerek namazlarını kılıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu namazlarını iade etmelerini emretmiyor.
Şimdi burada sürekli mescit olarak kullanmışlar orayı. Mescidi secadeli de sevmişler aynı yön olarak. Biz de araştırmadan çekmiştik.
Yani şey diyor hocam, şimdi ben mesela dükkanda çalışıyorum, aşağıdan ben işte çalışıyorum diye namazı işte kaza edeceğim. İşi bırakıp namazı kılmam gerekiyor.
Evet.
Bu demek istediğim konu bu yani.
Şimdi kaza edeceğim derken eda ile karıştırıyorsun galiba. Yani eda demek vaktinde kılmak demek. Kaza da vaktinden sonra kılmak demek. Evet. Yani kaçırılan bir namazı kılmak demek. Meşru bir mazeret sebebiyle.
Bile bile kaçırdığım için olmuyor.
Bile bile terk etme olur, o kaçırma değil. Yani senin evet. Şuurun yerinde olduğu halde üzerinden bir namaz vakti geçtiyse o bile bile bir terktir.
Üşendiğinden dolayı işte.
Tabii.
Veya iş olarak çalıştığı işten dolayı.
Evet, yani işmiş mazeret değil bu konuda. Evet, Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve tuğbileyk.